konuşmamda tebliğde de ifade ettiğimiz üzere Malezya merkezli olacak. Yani bu finansal piyasalara etkisi. Neden Malezya dedik? Onu da birazdan slaytların akışı içerisinde göreceğiz. Sunumum şu ana başlıklardan oluşacak. Beyoğlu İğne'nin çok kısaca tarifini, mezheplerin konuya olan yaklaşımları çok kısa bir şekilde. Burada tabii ki Şafii'nin, İmam Şafii'nin Beyoğlu İğne konusundaki görüşü. Ve buradan Malezya'ya geçeceğiz. Malezya'nın İslami yapısında, İslami anlayışında Şafii mezhebinin etkisi, katkısı, onun görüntüsü ve dolayısıyla İmam Şafii'nin bu görüşlerinin Malezya finansal piyasalarında, İslami finans alanındaki etkisi ve oradan Türkiye'ye geleceğiz ve konuşmamızı tamamlayacağım inşallah. Süremiz el verdiği ölçüde. Öncelikli olarak Beyoğlu İğne malum, Beyat ve El-İğne kelimelerinden oluşan bir terkip. Beyat bir malı başka bir mal ile değiştirmek. Mubadeletu malin bi malin ahar diye tercüme, tarif ediliyor fıkıh kitaplarımızda. El-İğne ise çok çeşitli anlamlara geliyor. Yani işte bir malın makbulü, kalitelisi, borç vermek, selef, iki akit, bir şeyin aynısı gibi çok farklı anlamlara geliyor. Fakat Beyoğlu'na dendiği zaman ne kastediliyor? İki tür tarif yapılıyor. Her ikisi de kitaplarımızda mevcut. İşte onlardan birincisi üstteki tarif. Bir malı başkasına yüksek fiyattan vadeli olarak satıp daha sonra aynı malı peşin fiyattan peşin olarak nakden geri satın alma işlemi. Bu birinci tarif. Fıkıh kitaplarında bu uzun uzun anlatılır. İkinci tarif de hemen bunun tersi. Bir malın peşin olarak satılıp aynı malın vadeli olarak geri satın alınması işlemi. Bunu peki biraz karışık, tabii şöyle bir slaytla görebiliriz. Bu genelde bizim Osmanlı para vakıflarındaki saati biraz çağrıştırıyor bize. Şöyle bir herhangi bir mal var. Şurada bir müşteri var veya krediye ihtiyaç duyan kişi var. Şu tarafta da bir borç veren var. Borç vermek isteyen varlıklı birisi var. Beyoğlu'na yoluyla taraflar kendi arzularını gerçekleştirecekler. Ne yapıyorlar? Birinci olarak kredi vermek isteyen kişi X malı, şu saati düşünelim, muhtaca vadeli olarak örneğin 150 bin TL'ye satıyor. Aralarında vadenin süresince taksitler ne hangi şartlarla ödenecektir güzel senetler imzalanıyor. Birinci aşama tamamlandı. İkinci aşama müşteri veya muhtaç olan kişi bu malı hemen peşin olarak ilk sahibine nakden satıyor. İlk sahibi bunun parasını tık olarak karşı tarafa veriyor. Ve dolayısıyla her iki tarafta ihtiyaçlarını, arzularını gidermiş oluyorlar. Buna işte müşteri vadeli olarak satın aldığı malı daha ucuza ama peşin olarak satmak suretiyle bir anlamda örtülü bir kredi işlemi gerçekleştirilmiş oluyor. Diğer tarifle ilgili örneğe baktığımız zaman yine aynı şekilde muhtaç var, borç veren kişi var. Bu sefer muhtaç olan malını götürüyor. Diyelim ki 2000 model, 98 model bir arabası var. Onu götürüyor galericiye. Derdi para almak. Malını peşin olarak varsayalım ki 50 bin liraya satıyor. Galericiye satıyor. Galericiden 50 bin lirayı alıp cebine koyuyor. Daha sonra galerici bu malı yine asıl sahibine örneğin işte buradaki örnekte 150 bin TL'ye ama vadeli olarak satıyor ve senetler imzalanıyor. sonuçta kişi 50 bin lira veya buradaki örnekte 100 bin lira alıp daha sonra 150 bin lirayı taksitler halinde ödüyor. Bu da Beykul Aynen'in ikinci bir tarifi ve her ikisi de klasik fıkıh kaynaklarımızda kullanılıyor. Peki, böyle bir işlem caiz midir? Fukaha, bütün mezhepler bu konuya etraflıca eğilmişler ve bu konu tartışılmış. Özetle, Maliki fukahası ve Hanbeli fukahası kesinlikle böyle bir işler haramdır diyorlar. Hanefi fukahası şüpheli. Mesela Ebu Yusuf ve bir kısım Bukhara uleması böyle bir işlemin ihtiyaçtan dolayı, zaruretten dolayı, maslahattan dolayı caiz olabileceğini ama mekruh olduğunu söylüyorlar. İmam Muhammed ise bunun ribacılar tarafından uydurulmuş hileli bir şey veya çok ağır bir ithamla bu faizcilerin uydurduğu bir işlemdir. Bunu duyduğum zaman sanki filan dağlar üzerime yıkılıyor, hissediyorum diyerek kesinlikle karşı çıkmayacak. Dolayısıyla Hanefilerde böyle bir zihinsel karışıklık var. Şafii mezhebine gelince, Şafii'den önce Zahiri'yi söyleyelim. Zahiri mezhebi caizdir diyor. Lafza bakılır, tarafların niyeti nedir ona bakılmaz. Fakat Şafii mezhebine gelince ki asıl mesele Şafii mezhebi, İmam Şafii diyor ki ben de asıl olan, hani benim fıkıh anlayışımda asıl olan şudur, ben işlemin şekline ve tarafların irade beyanına bakarım. Hatta şunu diyor, sanki karşıdaki bir müftüye, kadıya hitap edercesine El-Um adlı kitabında şunu diyor, bir kadının, bir müftünün veya işte alimin tarafların niyetlerini sorgulama hak ve yetkisi yoktur. Tarafların irade beyanına ve işlemin şekli yapısına bakar, ona göre fetva vermek zorundadır. Fakat devamında şunu söylüyor, ama eğer bu karşıdaki tarafların görüntüdeki yapmış oldukları işlemin arka planında İslam'a aykırı, fıkha aykırı bir takım işler çevirdikleri zahiren veya zımnen anlaşılır ise bu batıldır. Böyle bir şey kabul etmem. Dolayısıyla İmam Şafii'nin bu görüşü, peki bunların dayanakları nedir? Fıkıh kitaplarında çeşitli deliller ileri sürüyorlar. Caiz değildir diyenler Beyul Uyne ile ilgili Hazreti Aişe'den ve diğer rivayet edilen nakilleri zikrediyorlar. Bu hiledir diyorlar. Bu işte kandırmadır diyorlar. İmam Şafii de zahire bakarak ben hükmederim diyor. Hatta Hazreti Aişe'den nakledilen hadisi farklı şekilde kendi görüşünün bir delili olarak da zikrediyor. Ve bu delilleri burada zikrettik. Peki konumuzun Malezya ile örneğine ilişkisi nedir? Malezya ile ilişkisine gelince Malezya 1303 yılından itibaren 1953 yılına kadar işgal altında. Önce Portekizliler, daha sonra Hollandalılar, en son İngilizler işgal ediyorlar 1957'ye kadar. Fakat Malezya'nın o bölgenin ilk İslam'la tanışması Şafii mezhebine mensup Yemenliler tarafından olduğu için Malezyalılar, Endonezya'da da büyük çoğunluk Şafii mezhebini taklit ediyorlar. Dolayısıyla Şafii mezhebinin gerek bu konudaki gerekse diğer konudaki görüşleri Malezya'nın İslami anlayışında çok etkili. 1957 yılından sonra bağımsızlığını ilan ettikten sonra Malezya'nın anayasasının 3. maddesi Malezya bir İslam devletidir. Dolayısıyla kanunlarda İslam referans alınır diyor. Finansal piyasalara geldiğimiz zaman Malezya'da İslami finansla ilgili tartışmalar 1950'lerden itibaren başlıyor ama kanunlaştırma dönemi 1983'ten sonra gündeme geliyor. İşte bankacılık kanunu, sermaye piyasası kanunu, Merkez Bankası'nın ilgili kanunları düzenleniyor. Fakat asıl bizi ilgilendiren nokta Merkez Bankası'nın bir şeria heyeti var. bizdeki bir anayasa mahkemesi seviyesinde güç bakımında. Bir de SPK, bizim SPK dediğimiz oradaki muadilinin yine bir şeria heyeti var. O da çok güçlü. İki ayrı şeria heyeti var. Bu heyetler, bu kurullar İslami finansla ilgili teoriler, çözümler, fetvalar üretiyorlar. İşte şu anda elimde iki tane bunların kitapları var. Şu SPK'nın, oranın SPK'sından çıkarmış olduğu, heyetinin çıkarmış olduğu fetvalardan oluşan bir kitap. Bu da Merkez Bankası'nın fetva heyetinin çıkarmış olduğu fetvalardan oluşan bir kitap. Bunlar Bey'ul İğne ile ilgili olarak diyorlar ki gerek bankalar, gerek devlet Bey'ul İğne'ye dayalı finansal ürünler üretip geliştirebilir. Neden? Her ikisini de sayfalarını burada işaretledim. Çünkü bizim taklit etmiş olduğumuz mezhebimizin imamı, İmam Şafii Hazretleri Bey'ul İğne'nin caiz olduğunu söylemiştir. Özetle bunu buna dayandırıyorlar görüşlerdir. Peki, nasıl ürünler üretmişler buna dayanarak? Bir, mesela bir bireysel finansman desteği. Yani bankadan X herhangi bir şahıs gidip bir kredi alıyor. Bunu Bey'ul İğne'ye dayalı olarak nasıl yapmışlar? İşte bir örneği. Banka var, şu tarafta müşteri var. Banka herhangi bir malı, daha çok da kendisinin personelinde çalıştığı bilgisayarları. Öyle söyleyeyim. Yani personelinin şu anda çalışmakta olduğu bilgisayarları. Talep edilen kredi oranında, miktarında vadeli olarak satıyor müşteriye. Varsayalım ki 5 yıllık kredi istiyor, 5 yıl vadeyle diyelim ki 5.000'e satıyor. Onu borçlandırıyor. Daha sonra aynı kişiden o malı ne kadar faiz oranı koyacaksa, kar oranı diyelim, faiz oranı demeyelim, ne kadar kar oranı koyacaksa onu hesaplıyor. Geriye, o malı geriye, örneğin burada 150'ye 100'e geri alıyor. Dolayısıyla adam anahtar parayı veriyor, adam gidiyor, günü geldiğinceye kadar taksitleri ödüyor. Bu bireysel finansman uygulaması ve İslamik diye de ilaveleri var sonunda. İslami bireysel finansman uygulaması. Bir diğer örnek devletle bankalar arasında, hızlı geçiyorum, devletle bankalar arasındaki işte hazine para piyasası işlemlerinde uygulanıyor. Devlet yatırım sertifikaları. İslami banka var. İslami bankanın paraya ihtiyacı var veya elinde fazla para var, devlete yatırmak istiyor. İki türlü de olabiliyor. Bir tarafta devlet var. Devlet X malı daha çok devletin arazileri, palmiye bahçeleri veya işte herhangi bir araziyi X malı peşin olarak bankaya satıyor. Örneğin tabii bankalar arasında para çok yüksek. 1 milyon dolar örneğin. 1 milyon dolara diyor ki benim filan arazilerim senin, tamam mı senin, ver bakayım 1 milyon doları. Banka 1 milyon doları devlete yatırıyor. Ama dert o araziyi alıp satmak değil. Asıl mesele banka paraya, devlete parayı yatıracak, devlet bu paradan yararlanacak, banka da buradan faiz elde edecek. Sonuçta devlet aynı araziyi bu bankadan örneğin 1 milyon 200'e, ne kadarsa onların payları, 1 milyon 200'e vadeli olarak geri satın alıyor. Dolayısıyla devlet bankaya borçlanmış oluyor. 1 milyon 600 200 bir yıl vadeyle örneğin bankaya geri ödüyor. Tersi de oluyor. Banka aynı işlemi yapabiliyor. Buna da devlet yatırım sertifikaları adını veriyoruz. Bir de repo var. Aynı şey. Burada da arazi yok, parayı satıyorlar. Borç senetlerini satıyor, geri alıyor. Bunu geçiyorum. Fazla üzerinde durmayalım. Süre sıkıştı ama aynı işlem. Peki bu işlemlerin dayanağı neydi? Tekrar baktığımız zaman Sermaye Piyasası Kurulu fetva heyeti, Merkez Bankası'nın işte efendim fetva heyeti ve tabii ki bu fetva heyetlerini esas alan bankaların danışmanları, işte diğer ilim adamlarının ürettikleri fetvalar, görüşler. Peki biz buna ne diyeceğiz? Ben mesela orada hocalarla bu meseleleri tartıştığımız zaman diyorlar İmam Şafii'nin görüşüne dayanıyoruz. Tamam da İmam Şafii diyor ki eğer sizin niyetinizin gerçek alışveriş değil de faizli bir işlem olduğunu zahiren veya zırnen anlar isem bu batıldır. Peki siz diyordum 80'den beri bunu yapıyorsunuz ya, halen anlayamadınız mı bunun faizli tarafların maksadını, faiz olduğunu halen anlamadınız mı? İmam Şafii'nin o sözüne gelmek için. Dolayısıyla İmam Şafii'nin bu görüşü son derece istismar edilen bir görüştür. Ve Türkiye'deki Merkez Bankası'nın çıkarmış olduğu kira sertifikaları, en son Bankasya'nın çıkarmış olduğu kira sertifikası bunların kopyasıdır. Ve Malezya örneği esas alınmıştır. Malezya'nın kanunu, ilgili kanunları esas alınmıştır. Ve aynıdır. Hatta daha da, bundan daha da bir takım hileli oyunlar işin içine katılmıştır. Peki İmam Şafii'nin burada hiç mi sorumluluğu yok? İmam Şafii, ben diyorum ki Nisa suresinin 29. ayetini dikkate almalıydı bu fetvayı verir. Allah Teala buyuruyor ki يَا يَلَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Allah Teala'nın kitabında, Peygamber Efendimiz'in sünnetinde batılın ne olduğu, ticaretin ne olduğu, alım satımın ne olduğu, kredinin, faizin ne olduğu çok net olarak ortada. Dolayısıyla Allah Teala buyuruyor ki mal transferi batıl yollarla değil. Ki bugün bunu bu finans uzmanları diyorlar ki zero sum game, sıfır sonuçlu işlem. Yani taraflardan birisi mal varlığı bir taraftan bir tarafa akıyor ama insanlık adına hiçbir iktisadi değer üretilmeksizin bir taraftan servet bir tarafa akıyor. Buna sıfır sonuçlu işlem diyorlar. Bundan sıfır sonuçlu işlem dediğini Allah Teala batıl yolla, boş yolla bir taraftan mal bir tarafa akması. Batıl yolla malın akmasının Kur'an-ı Kerim örneklerine baktığımız zaman hırsızlık, kumar, faiz, din sömürüsü olarak örneklendirebiliriz. Bütün bunlarda insanlığa iktisadi bir değer üretilmeksizin bir taraf servet kazanıyor, bir taraf servetinde azalma oluyor. Dolayısıyla eğer, benim şahsi kanaatim, eğer İmam Şafii ve dolayısıyla daha sonraki Şafii mezhebini taklit edip de buna caiz diyenler ki Şafii mezhebinin içerisinde mesela İmam Gazali buna zinhar haramdır. İsfarayeni buna haram der. Onlar içinde de yani bunu kabul etmeyen görüş sahipleri var. Ve bugünküler eğer bu ayetleri, bu prensipleri yani realiteyi, fıtratı, iktisadın real olaylarını dikkate alsalar idi buna fetva vermezlerdi diyorum. Başkanımız gözlerimin içine bakıyor. Bütün başkanımıza da, bütün katılımcılara da hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.